Ayrım 10.
Hatırlamaz mısın, o yaşlarda uyku ne kadar tatlıdır. Karısının sözü üzerine hemen kapının dışında beklemekte olan hizmetkara seslenen Sergio, çocuğu uyandırmak korkusuyla sessiz olarak konuştu. Nasıl hatırlarsın Olga? Mehmet o yaşlarda çok gerilerde kaldı. Ya sen, diye takıldı arkadaşına Mehmet. Sorusunun cevabını Olga verdi. Kocasının yanakları küçük beyaz elleriyle okşarken, o mu? O hiç büyümedi ki, değil mi kocacığım? Sergio yine sessiz fakat içten gülüşlerinden biriyle cevap verdi. Ne garip, babam da karım da aynı lafları söylüyorlar. O arada odaya giren Palov, yardımcısı binbaşının işareti üzerine Seyit'i kucaklayıp salondan çıkardılar. Uyandırmadan pijamalarını giydirip yatırın, dedi Olga adamları usulca. Mehmet avucunu ellerine aldı. Aman Allah'ım, dedi. Koca çocuğu kucakta taşıyorsunuz Olga. Gideceği okulda kimse onu taşımayacak. Sen böyle şımartırsan nasıl asker olur bu çocuk? Kristal karafın içinde son damlaların kadehlerini silkelemekte olan Sergio o koca kahkahalarından birini attı. Sen benim niye iyi asker olamadığımı şimdi anlıyor musun? Hem karısı hem de arkadaşı onun bu sözlerini kendisine haksızlık ettiği düşüncesiyle itiraz ettilerse de gülüşleriyle ona katıldılar. Bu karaf da hiç dolu durmuyor derken seslendi Sergio. Palo, palo. Karısı onu nazikçe durdururken elindeki şişeyi alıp tekrar tepsiye bıraktı. Yeter sevgilim. Bence artık hepimizin uykuya ihtiyacı var. Misafirlerimiz kibar ses çıkarmıyor diye onu bütün gece oturtamayız, değil mi? Binbaşı taraf tutmasını bekler gibi Mehmet'e bıraktı. Küçük bir çocuğun yaramazlık yapmak için ortak arkadaş aramasını andırıyordu bakışları. Mehmet daha içmeye gönüllü olduğunu göstermek istedi. Bir kadeh daha içebiliriz belki. O arada yanında duran Olga'nın kaş göz işaretlerini fark ederek devam et. Ama yatsak daha iyi olur. Mojeski arkadaşının üzerinde karısının baskısını hissetmişti. Komik bir çaresizlik ifadesi takındı. Ah ah, dedi, sen de korkmuş olmasın Olga'ndan. Ne yapalım, biz de yatarız. Sonra karısını incitmekten korktuğunu belli eden tatlı bir sesle devam etti. Azizler üzerine yemin ederim Eminov. Bazen düşünüyorum, Port Arthur'da amiralle olmak çok güzel, çok disiplin getiriyor ama burada amiral Olga ile olmak daha güzel. Olga bu defa işlevini bir sesle umarım, dedi, amiralle tek farkımız bu değildir. Kahkahalar arasında Olga ortalarında, iki erkek onun kollarına girmiş vaziyette salondan çıkıp yatak odalarına dağılmak üzere geniş mermer kaplı antreden geçerek merdivenlere doğru yürüdüler. Herkes için harika bir geceydi yaşanan. Seyit gül kokulu bembeyaz çarşaflar yastıklar arasında uyanırken kendini bir an Yalta'daki evlerinin yatak odasında zannetti. Bu odaya nasıl geldiğini, yatağa nasıl yattığını hiç hatırlamıyordu. Sanki büyülü bir gece yaşamıştı. Olduğu yerde doğrulup etrafına bakındı. İçinde bulunduğu oda ile ilgili dün akşamdan en ufak bir şey hatırlamıyordu. En son kocaman kadife koltukta gözlerini kapatmıştı. Sonrası onun için meçhuldü. Birden babasının onu bırakıp gitmiş olabileceği fikriyle ürperdi ve yataktan fırlayıp valizini aradı. Bulduğunda içinin boşaltılmış olduğunu gördü. Giyecekleri çoktan gardıroba asılmış, ayakkabıları da parlatılmıştı. Aceleyle giyindi, bir an önce odadan çıkıp babasını bulmak istiyordu. Saçlarını tararken odanın kapısı vuruldu. Dışarıdan Olga'nın sesi hafifçe duyuldu. Seyit, uyandın mı? İsminin böyle telaffuz edilmesi biraz garipsedi. Seyit ama kulağına hiç de fena gelmemişti. Kapıya doğru süratle yürürken seslendi. Evet Olga. Kapıya varınca Olga'nın güler yüzle karşılaştı. Üzerinde akşamkine nazaran daha sade, uçuk pembe bir elbise vardı. Bu defa boynunu ve kulaklarını incilerle süslemişti. Günaydın Seyit, uyandığına sevindim. Çünkü dışarıda harika bir hava var ve senin bahçedeki kahvaltıyı kaçırmanı istemiyorum. Olga'nın enerji yayan kimliğinin tesirine kendini kaptıran Seyit, onun uzattığı eli tutarak merdivenlerden yanı sıra inmeye başladı. İyi dinledin mi bari, dedi. Evet efendim, derken sesi mahcuptu Seyit'in. Çok yorulmuş olursun. Koltukta öylece uyuyup kaldın dün gece, hatırlıyor musun? Seyit ilk defa geldiği evde, ilk defa tanıdığı insanların yanında böyle uyuyup kalmaktan duyduğu utancı belirtecek bir ifadeyle ağır ağır konuştu. Şey, yukarıya beni babam mı çıkardı? Hayır, Palov'la Yuri yardım ettiler sana. Ne Ne kadar nazikti Olga. Bebekler gibi kucaklanıp taşındığını söylemeyecek kadar nazikti. Seyit elini sıkı sıkı tutan bu sıcacık hayat dolu kadına bağlandığını hissediyordu. Rahatladığını hissederek onu aklındaki soruyu sormak üzere hitap etti. Olga durarak diğer eliyle onun omzuna koydu ve yüzüne bakarak sözünü kesti. Olga değil Seyit. Bana Olga teyze diye çağırmanı istiyorum. Biz annenle de babanla da çok eski, çok iyi arkadaşız. Sergio ile Mehmet 12 yaşından beri arkadaşlar. Kardeş gibi oldular artık. Sonra başını arkaya atarak küçük bir kahkaha ile devam etti. Belki de kardeşten daha yakınlar. O iki koca adamın ne küçük sırları var biliyor musun? Benim bile bilmediğim, eminim Zahiye de bilmez. Seyit Olga'nın annesinden bahsettiğini anlamıştı. Olga birden az evvel çocuğun sözünü kesmiş olduğunu hatırlayarak sordu. Sahi sen bir şey soracaktın Seyit, neydi o? O arada verandanın kapısına kadar gelmişlerdi. Bahçede bir başıyla konuşmakta olan babasını gören Seyit'in içi rahatlamış, sorusuna gerek kalmamıştı. Mühim bir şey değil Olga teyze derken Olga'nın demir konuştuklarını hatırlamak üzere şey Olga teyze tamam onun konuşarak başını okşadı. Tamam, şimdi oldu. Unutma, St. Petersburg'da babandan sonra sana en yakın olanlar Sergio amcanla benim. Biz senin ikinci aileniz. Burası da senin evin. Anlaştık mı Seyit? Genç çocuk Wojcicki'lerin yakınlığını, kendisini önemsemelerini memnuniyetle kabullenmeye hazırdı. Gözlerinin içi gülerek başını salladı. Teşekkür ederim Olga teyze dedi. Onların el ele varandanın merdivenlerinden indiğini gören beyler de çimenlerin üzerinde kameriyenin altında hazırlanmış masadaki yerlerinden kalktılar. Olga'yı selamlamak için. Evet, karın bir erkeği daha gönlünü fethetmiş görünüyor dedi Mojeski gülerek. Sana acıyorum diye cevapladı Mehmet. Hayatın boyunca bu kıskançlıkla yaşamak zorundasın. Olga yanlarına yaklaşırken sordu. Yine ne yaramazlık düşünüp gülüyorsunuz? Senin cazibenin her yaştaki erkeği nasıl bendettiğini konuşuyoruz dedi kocası. Olga Seyit'e yanındaki yeri gösterdikten sonra Mehmet'in kendisi için tuttuğu iskemleye yerleşti. Porselen çaydanlığı eline alıp fincanları doldurmaya başladı. Yaptığı işten gözünü ayırmadan konuştu. Siz asıl birkaç sene bekleyin. Bu yakışıklı delikanlının kimleri cezbettiğini görüp şaşıracaksınız. Seyit kendisinden bahsedildiğini anlayarak utandı. Yüzü kızarmıştı. Dudaklarını ısırarak babasına baktı. Sergio karısına döndü. Sevgili olmam, küçük Eminof'u utandırıyorsun sözleriyle. Olga elindeki fincanı bırakarak Seyit'e hitaben konuştu. Yakışıklı olmak ve kızların gönlünü çalmak hiç de utanılacak bir şey değildir Seyit. Sonra sakin fakat alaylı bir sesle eklerken başıyla kocasını ve Mehmet'i gösterdi. Eğer kadın olduğum için bana inanmazsan bu iki yakışıklı erkeğe sor. Sayenizde ben de yakışıklılar arasına girdim. Sergio sözlerine hepsi güldüler. Kendi evlerinde hiç bu türlü mevzular konuşmamış olmaları Seyit'i sohbetin tarzına alışmakta epey zorluyordu. Ancak gittikçe daha da rahatladığını hissediyordu. Bütün bu konular, konuşmalar onun büyümesinin bir parçası olmalıydı. Üstelik ayıp veya kötü bir şey olsa babası onun burada bulunmasına veya yanında böyle şeyler konuşulmasına müsaade etmezdi. Wojcicki'lerde vakit o kadar güzel geçiyordu ki Seyit son iki günün nasıl uçtuğunu anlamamıştı. Karı koca ikisinin her an söyleyecek hoş bir sözleri, Seyit'i güldürecek bir şakaları veya hikayeleri oluyordu. Hiç çocuksuz bir evin durgunluğu, ağırlığı yoktu bu evde. Tam aksine çok çocuklu bir ailenin cıvıltısı kahkahası ile doluydu. Geldiklerinin ikinci gecesinde Seyit ertesi gün mektebine gideceklerini öğrendiler. Artık orada mı kalacağım baba diye sordu. Hayır oğlum dedi Mehmet. Yarın kabulün için gereken işlemlere başlayacağız. Sıhhat kontrolünden geçmen gerekiyor. Ama benim bir hastalığım yok ki. Ama onlar da bunu bilmiyorlar işte. Yine her zamanki gibi kadehi elinde oturan binbaşı Mojeski gülerek söze karıştı. Ne kadar sağlam olursan orduya o kadar iyi hizmet edersin Seyit. Onun içinde çürük olanlar baştan almazlar. Ya sonradan hastalanırsa işte o zaman da ordudan atarlar. Hiç gözünün yaşına bakmazlar. Çürümeye başlayınca evini yollarlar insanı. Olga sitemli bir sesle kocasına sıkıştı. Aşk olsun Sergio. Daha sırtını talebe forması bile giymemiş çocuğa neler söylüyorsun. Hem seni atan olmadı ki kendin ayrıldın. Yine o hüzünlü ifadelerden birine bürünmüştü binbaşı. Acıklı acıklı konuştu. Ne fark eder? Ha onlar ayrıldı demiş, ha ben kendim istifa etmişim. Vücudumdaki kaburgaların neredeyse yarısı, böbreğimin teki Port Arthur'da kaldı. Sonra söylediği eğlenceli bir şeymiş gibi gülmeye başladı. Neyse başım yerinde, ayaklarım da beni taşıyor, kollarım işliyor. Aslında Olga haklı, ben Tanrı'nın şanslı kullarındanım. Karısı onun duyduğu ızdırabı hafifletmek isteğiyle gelip yanağından öperken mırıldandı. Ben de Sergio, ben de o şanslı kullardan biriyim, bana döndün. Yine sonra o neşeli tek taz hareketleriyle havayı dağıtmaya çalıştı. Hadi bakalım, bu kadar karamsarlık yeter. Şimdi şu genç çocuğu askerliğin eğlenceli taraflarını anlatın. Seyit'e dönerek onu da korkmuş olabileceği ihtimaline karşı rahatlatmaya çalıştı. Sen aldırma Seyit, bütün askerler böyledir. Yaptıkları işi dünyanın en acımasız işi gösterirler. Üstelik geçmişi anlatırken nasıl eğlendiklerini gördün sen de. Seni sınamak için anlatıyor bütün bunları Sergio amcan, inan. Seyit binbaşının yaşadıklarının gerçek olduğundan emindi ama Olga teyzenin yumuşak, sıcak, şakacı sesi onu bir insanın organlarının parçalanırken neler hissedebileceği duygusunu düşünmekten uzaklaştırmıştı. Derken mevzu yine St. Petersburglu Moskovalı kızlara geldi. Hafta sonları izinli çıktığın zaman muhakkak bizde kalacaksın dedi Olga. Hiç Traskoya Selo'ya gitmeye kalkmayacaksın söz mü? Hem hayatın yollarda geçmez hem burada seni dört gözle bekleyecek yakınlarım var. Tamam mı canım? Seyit ne cevap vermesi gerektiğini bilmediğinden babasına baktı. Mehmet onun adına konuştu. Sağ ol sevgili Olga. Sana minnettarız. Tabii onun bir evi de burası. Ama arada sırada Sayfiye'deki eve de gider. Nasılsa burada uzun seneleri var. Her nereye gitmeye vakti olacaktır. Sergio yine müzik bir sesle evet dedi. Her yere gitmeye vakti olacak. Büyükler gülüştüler. Seyit pek bir şey anlamadı. Ertesi günün heyecanı ile içi kıpır kıpırdı. Çarı görecek miyim hakikaten diye sordu. Önce üniformanın hazırlığı, her şey sıra ile. Sonra beni görmek istediği tarihi öğrenince seni de alıp götüreceğim. Seyit'i o gece hiç uyku tutmadı. Sabahın ilk ışıkları ile babası odasına girdiğinde daha henüz yeni uyumuş gibi hissetti Seyit kendisini. Gözleri yanıyor, başı ağrıyordu. Uyuyamadın değil mi diye sordu babası. Mahmur bakışlarla başını sağlamakla yetindi Seyit. O anda başını yeniden yastığa koyup uyumaktan başka bir şey düşünmüyordu. Kendini tekrar yatağa arka üstü bıraktı. Babasının sözleri onu kendine getirdi. Seyit Eminov, bugünden itibaren askerliğin başladığını sana hatırlatırım. Seyit yataktan öylesine hızlı fırlayıp ayağa kalktı ki uyku sersemi bir an dengesini bulamadı ve sendeleyip yatağın ayak ucuna çarptı. Mehmet gülerek elini oğlunun omzuna doladı, sevecenlikle konuştu. İnşallah bu sabahki şapşallığın bütün askerliğin boyunca devam etmez. Hadi bakalım hemen hazırlan. Yarım saatte çıkmamız lazım. Seyit telaş içinde giyindi, heyecandan gömleğini düğmelerini ters ilikliyor, saçını tararken fırçası elinden düşüyor, ayakkabıları sanki onun değilmiş gibi ayağına bir türlü kayıp oturmuyordu. Sıkıntıdan ter basmıştı. Aşağı kata indiğinde yemek salonundaki kahvaltı masasında babasının yanı sıra Mojeskiler'de giyinmiş oturuyor buldu. Geç kalmasından ötürü özür dileyerek yerine oturdu. Olga sanki gece yarılarına kadar oturup hepsini eğlendiren, piyano çalıp şarkı söyleyen o değilmiş gibi dinç, taze ve neşeli bir ifadeyle onu karşıladı. Gel bakalım genç Eminov, bugün karnını her zamankinden iyi doyurmalısın. Önünde güçlü olman gereken bir gün var. Parlov işaretle Seyit'in tabağına servis yaptırdı. Seyit ise hiçbir şey yemeden evden çıkmayı tercih ederdi. Zira uykusuzluğu ve heyecanı ona mide bulantısı vermeye başlamıştı. Tabağına yığılan krep, çörek ve sosise bakmak dahi istemiyordu. Yüzündeki ifade rahatsızlığını göstermiş olmalıydı ki Sergio'ya ileri atıldı. Sevgili Olgam, böyle heyecanlı bir sabahta genç arkadaşımızı fazla bir şey yiyebileceğini hiç sanmıyorum. Bence onu pek zorlamayalım. Seyit'in kocasına minnet dolu bakışlarla baktığını gören Olga durumu ele aldı. Tabii sevgilim, istediği kadar yer. Ona evlat eksikliği unutturabileceğine inandığı çocuğun herhangi bir sebeple sevgisini kaybetmek istemiyordu. Devam etti. Eğer canın istemiyorsa hiçbirini yemeseydin. Belki sadece biraz meyve yemek istersin. Sonunda Seyit bir bardak çay ve bir elma ile kahvaltısını tamamladı. Mehmet arkadaşlarının oğlunu çocukları gibi sahiplenip kendi aralarında onun yüzünden tartışmalarını hayretle izliyordu. Babası olduğu halde ona pek bir şey soran olmuyordu. Seyit ev sahipleriyle vedalaşıp ayrılacaklarını sanırken yanıldığını anladı. Binbaşı bu çok güzel özel günde onlara katılma kararı vermiş. Olga da bu iki arkadaş ziyaretiyle alışverişini yapmak üzere günün şehirde geçirmek üzere planlamıştı. Arabaları Kışlık Sarayı'nın önünden geçtikten bir müddet sonra kemerli yüksek bir girişten içeri döndü. Kapıda bekleyen muhafızlar Mehmet'in işaretiyle yol verdiler. Geniş bir avlunun sonunda uzun mermer basamaklarla çıkılan kapının önünde durdular. Sergio ve Mehmet arabadan atladıktan sonra Seyit de arkalarından inmek üzere davrandı. Olga onu kolundan tutarak kendini çekti ve yanaklarından öptü. Hiç heyecanlanmana gerek yok. Sakin ol Seyit. Bugün çok güzel bir gün. Her anını yaşamaya bak. Akşama her şeyi ayrıntısıyla dinlemek istiyorum. Sonra çocuğu yanaklarından öperek arabadan inişini seyretti. Sanki kendi oğullarını mektebe getiriyor gibi hissediyordu karı koca. Arabası uzaklaşırken merdivenin dibinde bekleyen erkeklere elini salladı Olga. Sergio karısının ardından onu özleyecek gibi ve hayranlıkla baktı. Bu saatte kimi bulacak laflamak için bilmem dedi gülerek. Seyit babası ve Mojeski ikinci muhafız kapısını geçtikten sonra ana binanın muhteşem girişine vardılar. Babasının ve binbaşı Mojeski'nin bu binanın yabancıları olmadığını anlamıştı Seyit. Zira hiç kimseye sormadan binanın içinde yollarını devam ediyorlardı. Ara sıra karşılarından gelen diğer üniformalı şahıslarla selamlaşarak ciddiyetle yürümeleri Seyit'i etkilemişti. Sanki son iki gündür kadehleri birbirine ardı sıra yuvarlayıp kahkahalarla gülen, şakalar yapan aynı iki adam değildi babasıyla Sergio amca. Çizmelerin mermer zemin üzerine yaptığı yankılardan başka ses duyulmuyordu koca binada. Seyit neredeyse kendi soluğunun bile başkalarınca duyulacak kadar yüksek olduğunu düşündü bu sessizliğin içinde. Hiçbir şey konuşmadan geniş merdivenlerden çıktılar. Yine aynı tempoda uzun bir koridor üzerinde yürüdüler. Neredeyse koridorun sonuna gelmişlerdi ki Mehmet önünde durdukları kapıyı hafifçe vurarak içeri girdi. Ardından Mojeski elleri Seyit'in omuzlarında onu da adeta önüne katarak arkadaşını takip etti. Girdikleri geniş odanın tam kapının karşısına gelen köşesinde uzun bir masanın arkasında oturan üniformalı şişman adam meşgul olduğu kağıtlardan başını kaldırarak girenlere baktı ve aniden bir dostunu gördüğünü belli eden bakışlarla seslendi. Eminov, Mojeski, gelin gelin içeri. Yerinden kalkarak onlara doğru yürüdü. Aşağı yukarı Mojeski ile aynı boydaydı ama daha kiloluydu. Seyit kendini devler ülkesinde hissetmişti. Şaşkınlık içindeydi. Ne yapacağını, nerede duracağını, ellerini nereye koyacağını bilemiyor, babasının hareketlerini ve kendisine bir ihtimal verebileceği bir işareti izlemek üzere bütün gayretiyle onu takip ediyordu. Selam Valeri. Mehmet şişman adamın şişman elini kendi iki avucu arasında hararetle sıktı. Seyit babasının bu adamla yakın arkadaş olduğunu anlamıştı ama belli ki Sergio amca ile olduğu kadar samimi değillerdi. Mehmet oğlunu kendi yanına çekerek arkadaşına tanıştırdı. İşte yeni talebeniz oğlum Seyit Eminov. Seyit binbaşı Valeri Porskovski. Senin gideceğin bölümün başındadır. Benim çok iyi dostumdur. Ama unutma üniformanı giydikten sonra herhangi bir yeni öğrenci olacaksın. Yani hiçbir hatan kusurun iltimas göstermez. Seyit'in heyecandan irileşmiş gözlerini ne diyeceğini bilemez haline bakan binbaşı Mojeski araya girdi. Eminim Seyit'in böyle bir problemi olmayacak değil mi Seyit? Genç çocuk bilir bilmez başını salladı. Burada ne problemleri olabileceğini henüz bilemiyordu ki ne cevap versindi. Aramıza hoş geldin dedi binbaşı Polovski. Belli ki arkadaşının oğlunu nazik davranmak istiyordu ama sesine kadar gayret etse etsin kalın ve sert ifadesinden sıyrılamıyordu. Teşekkür ederim binbaşı diye cevapladı Seyit. Oturun oturun. Şimdi dolduracağınız formları getirtirim. Hem yazarsınız hem biraz laflarız derken kendisi de duvarla masası arasındaki iskemlesini ittirip iki eliyle karnına bastırarak vücudunu makam koltuğuna yerleştirmeye çalıştı. Sonra masasının üzerindeki bir zili çalarak arkasına yaslandı. Daha zili masaya yeni bırakmıştı ki kapıda beliren asker hazır ol vaziyetinde selam durdu. Çok gençti. Seyit ona dikkatle baktı. Kendisinden kaç yaş büyük olabileceğini düşündü, pek kestiremedi. Bu kıyafetlerle insan o kadar değişiyordu ki, acaba o da bu asker kadar uzun boylu ve yapılı olacak mıydı? Yusupov ilk sınıf giriş formlarından istiyorum. Genç askerin topuklarını çarptırarak selam verip odadan çıkışını, oturduğu iskemleden başını uzatarak merakla izledi Seyit. Biraz sonra Yusupov, kumandanın istediği kağıtları getirip yine kapının dışındaki görevine dönmüştü. Fonların eksiksiz oluşunu kontrolden geçiren binbaşı Potofsky kağıtları Mehmet'e uzattıktan sonra masanın köşesinde bir yer açarak onu davet etti. Gel Eminov, çek iskemleni şöyle rahat rahat yaz. Mehmet iskemlesini biraz öne alarak arkadaşın uzattığı kağıtlarda önce uzun uzun bakış gezdirdi. Sonra masadaki kalemi hokkasına batırarak itinalı bir yazı ile sorulanların cevaplarını yazmaya başladı. O arada Mojevski ve Potofsky kendi aralarında hafif bir sesle sohbete girmişlerdi. Seyit o an babasının yazdıklarından başka hiçbir şey, hiçbir ses, hiçbir konu ilgilendirmiyordu. Aklı babasının elinin attığı uzun baskılı pırıl pırıl beyaz kağıtlardaydı. Ama yerinden kalkıp bakmaya da çekiniyor, gözlerini babasının eline dikmiş, sanki hareketlerinden yazılanları çıkarmaya çalışıyordu. İşte galiba tamam, bir de sen kontrol et Yevgeni, bir eksik olmasın dedi. Mehmet son sayfanın altını imzalarken hararetli konuşmasını yarım bırakan binbaşı formlara yukarıdan aşağıya baktı. Her şey tamam Mehmet, sanırım buraya kadar gelmişken doktor kontrolünü de halletseniz iyi olur. Bütün gerekenleri mümkün olduğunca çabuk bitirmek isteriz. Benim artık fazla vaktim kalacağını sanmıyorum. Birliğe dönmem lazım yarın öbür gün diye cevapladı Mehmet. Doktor Karloff'a bir not yazarım. Sizin sıranızı öne alır. Çok büyük iyilik etmiş olursun Valeri. Mojevski araya girdi. Hani iltimas falan yoktu. Daha ilk günden kendini iltimas istiyorsun. Güldüler. O sırada minbaşı Potofsky çekmecesinden çıkardığı süslü damgalı kağıtlardan birini birkaç satır yazıp Mehmet'e uzattı. Bu Doktor Karloff'a gidecek mektup olmalıydı. Benden de çok selam söyle. Epeydir görüşemiyoruz. Sonra otururken çektiği zorlukla o koca gerdesini iskemlesinden kaldırıp arkadaşlarının yanındaki koltuklardan birine yerleşti. Bacak bacağı üzerine attıktan sonra ciddi bir ifadeyle konuşmaya devam etti. Şu Japon harbi kimseye nefes aldırmıyor bu ara. Son durum nedir? Mojevski neredeyse aylardan beri ilk defa Japon harbinin gidişatı ile ilgileniyordu. Parlak olduğu söylenemez dedi Potofsky. Aslında hep bir şeyler kazanıyor zannediyoruz kendimizi. İşin fena tarafı da bu. Uzun müddettir olayların merkezinden ayrı kalmış olan Mehmet, arkadaşının onun bildiği bir şeyleri bildiğinden emindi. Ne demek istiyorsun Valeri? Moralini bozmak istemem Eminov. Laf aramızda kalmak şartıyla şu kadarını söyleyeyim ki sizin hasta alayının başı Bezorov bu koca harbin başlama sebeplerinden birisi. Anlayamadım Valeri. Muhafız alayının başı olmakla böylesine önemli bir kararda söz sahibi olmak arasında ne bağlantı var? Esas bağlantı şu. Bezarazov, Plevne tamamen milliyetçilik idealleriyle Yalı Nehri'nin batı kıyısının Rus olması gerektiğini savunuyorlar. Daha doğrusu öyleydi. Biliyorsun Plevne'yi Temmuz ayında arabasıyla beraber havaya uçurdular. Aslında böyle şeyler herhangi birimizin başına da gelebilir. Zira şu aralar sarayda veya çarın çevresinde olmak insana cephede karşılaşabileceği kadar düşman kazanıyor. Plevne'nin en büyük sırdaşı ve dostu da Podonovski'ydi. Hala Çar Nikolay'a danışmanlığı devam ediyor mu diye sordu Mehmet. Ayrılması için görünürde bir sebep yok ki. Yani çarın gözünde. Onun da en büyük derdi halkın gözünü, kulağını, aklını savaşla oyalamak. Sokaklardaki sesleri böyle bastırabileceğini ümit ediyor. Yulyevich ona karşı epey direniyordu ama. Mehmet'in bu sözü acı bir gülümsemeyle cevap verdi binbaşı. Evet, Ağustos'a kadar da direndi ve nihayet Maliye Bakanlığı'nı kaybetti. Anlayacağın Popadonovski ile uğraşmak gerektiğini gösterdiler. Yani onu Plevne ile Bezorova'nın ideallerini kendi amaçlarına yönelik kullandığını mı söylüyorsun? Tas tamam onu söylüyorum. Benim de söylediklerim duyulursa herhalde yarın Sibirya'ya kar küremeye başlarım. Arkadaşları onun sırrını saklayacaklarına dair sözlerle heyecanını yatıştırdılar. Aslında diye söze girdim Mojevski. Bu savaşın uğursuzluğu Petrovoyska'nın batışıyla başladı sanki. Amiral Makarov ile o 600 zavallı denizcinin ruhu bizleri rahat bırakmayacak. Neyse Kropotkin daha temkinli. Kendini Japonlardan kuvvetli hissedeceği ana kadar oyalama taktiğine girdi.